Merhaba, Mesut Çevik. Can'la beraber yine bir ikisi biri daha gündemi değerlendirmek üzere birlikteyiz. Gündem konularımızın ilki Facebook'la ilgili. Facebook 20 milyon Türk vatandaşının 533 milyon da dünya vatandaşının verilerini kaptırmış abi. Kimsenin haberi yok yalnız. Adamlar, hackerlar artık böyle açık bir web sitesinde yayınlayınca herkes gördü.
Yani şey çok ilginç. Bu arada ben canlı yayınları Facebook'ta yapıyorum son 1,5 senedir. Bizim izleyiciler, aboneler, maboneler eyvahlar olsun, ben de dahil bu arada. Gitti datalar. Sağlık olsun, ne diyeyim. Yani bu data, ben şeye biraz ilginç geldi. Ya bu aralar data çaldırma haberi eskisi kadar haber olmuyor sanki, Mesut, fark etti mi? Mesela Yemeksepeti de geçenlerde bayağı bir data çaldırdı. Böyle bir konuşuldu teknoloji dünyası içerisinde. Esti geçti sanki. Data çaldırma olayı böyle 3-4 sene önce olduğunda çok daha büyük haber oluyordu. Mesela Sony'den çalındı, vay falan, hani bayağı konuşulmuştu o olaylar falan. Millet artık şey mi oldu acaba diyorum. Yani yeterince tepki, yeterince öfke falan çıkmaması şeyden mi? Ya anamızı da çalıyorlar, bacımızı da çalıyorlar. Lanet olsun mu dedi artık insan. Çünkü daha iki önceki programımızda şey diyorduk ya, VPN dataları da çalınmıştı mesela. Hani işte esprisini yapmıştık hatta bayağı.
Abi orada şöyle bir olay var. Facebook haberi mesela bayağı haber oldu. Donanım Haber'de sadece 4 tane başlık var bununla ilgili. Aynı zamanda ben TRT'de bununla ilgili bir canlı yayına katıldım. TRT Haber çağırdı beni Facebook konusunda.
Ha, haber olmuş diye. O zaman tamam, pardon.
Asıl haber olmayan Yemeksepeti mesela. Yemeksepeti öyle çok şey olmadı, çok konuşulmadı. Hani Türklerin verisi Türkler tarafından çalınınca çok herhalde önemsenmiyor ama dünyanın verisi çalınınca, dünyanın verisi önemsiyoruz yani. Nasıl çalınır lan Avrupa'nın verisi filan. Biz bile ona hata yapıyoruz gibi geliyor. Zuckerberg'in de veri gitmiş mesela. O Facebook'ta 4. kayıtlı kişiymiş. 0-3 arası boşmuş ID'lerin. 4.sü Zuckerberg kayıtmış. Telefon numaraları da görünüyormuş mesela orada. Şimdi bu veri sızıntılarında özellikle Türkiye'den 20 milyon kullanıcının verisinin sızdırılmasıyla KVKK da Türklerin verilerinin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatmış, inceleme başlatmış mesela. Ulan Türkiye'deki firma çaldırınca, yerli ve milli olunca ona dokunmuyoruz da acaba yabancı çaldırınca mı böyle bir huylanıyoruz? Ulan kim çaldı bunları falan diye. Çünkü şeyi de çok iyi anlamak lazım burada. Abi yerli firma da çaldırsa, yabancı firma da çaldırsa çalanlar genelde yabancı oluyor. Ve bu verileri herkes ulaşıyor, tamam mı? Yani bu yüzden bizim için çok önemli veriler bunlar. Yemek sepetinin sızdırdığı veriler Facebook'taki verilerden daha değerli. Çünkü mesela Facebook'un sızdırdığı Türk verilerine baktığımızda cep telefonu numarası var ama adres bilgisi yok. Adres çok kısıtlı kullanıcıda var ve sızdırılan adresler işte Ümraniye, İstanbul falan diye böyle geçiyor, tamam mı? Direkt lokasyon ve adres bilgisi yok. Yemek sepetinde sızan bilgi de abi, bir kimlik bilgin yok. Her şey var yani. Telefonun, tabii, adresin, ne yaptın, ne ettin, her şey orada. Mesela Yemek Sepeti şey demiş. Ya şifreleriniz şifreli olarak saklanıyordu, korkmayın bir şey olmaz demiş ama güvenlik uzmanlarıyla konuştuğumuzda diyorlar ki o şifrelerin şifreleme yöntemi o kadar zayıf ki diyor. Artık kırılıyor onlar diyor yani. Bilgisayarlar çok güçlendi. Onları kırabiliyorlar, tabii, diyor. Yani son kullanıcının yapması gereken şey şifresini hemen değiştirmek, başka bir şifre bulmak. Ve açık söylemek gerekirse de en güvenli şey abi, bu tip yerlere girebildiğin kadar az veri gireceksin. İsmini sahte gireceksin. Aynen. Farklı bir mail kullanacaksın. Olabildiğince anonim kalmaya çalışacaksınız. Olabildiğince. Artık adresiniz ve telefonunuz başkalarının elinde çünkü şu anda.
Bende de biraz şey oldu çünkü bir yerden sonra. Ne diyeyim, bir doygunluk oldu. Yani artık galiba benim herhangi bir noktada 4. falan verilerimin çalınışı. bir de ilk iki çalınışında nispeten anonim olduğum zamanlarda, hani böyle göz önünde birisi değildim. En ciddi benim başıma gelen, katıldığımız E3'e katıldığımız sene E3'ün basın ve influencer listesini Excel dosyası olarak web sitesine yüklemek suretiyle. Yani bir hacklenme, bir güvenlik açığı falan bile değil. Yani herifler şeye koymuştu abi. E3.com/ işte 2019 influencer data nokta xls diye koymuş oraya. Giriyorsun adrese. Yani ben girip adrese kendi bilgilerimi orada okudum. Dedim ki yani hayırlı uğurlu olsun, yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra 6 ay şifre değiştirdim habire. Çünkü nereye girsen Google diyor ki abi şifre, abi şifre diyor. Artık bir yerde kafamda şey dedim. İçerisinde finansal veri olmayanların şifresiyle uğraşmayayım dedim. Millet ne yapıyorsa yapsın dedim. Yani tamam artık, bana ne yani.
Abi çok hızlı.
Finansal veri olanları değiştirdim. Ve çok ciddi bir şöyle bir 20-30 tane siteye de yani şey yaptım.
Çift
unique
aşama.
Şifrelere geçtim artık. Aynen. Yani çift aşamayı zaten. Ama unique şifreye geçtim bir de. Yani çünkü çalınırsa artık bir de bir yerden çalınan yüzünden 20 site daha değiştirmek, 40 site daha değiştirmek asabımı bozuyor. Uğraşıyorum abi, unique şifre giriyorum. Onda var bir takım şeyler yani, şifre algoritması da kafanda kendini oluşturabiliyorsun da, burada uzun uzun anlatmayayım kendi güvenliğim
Algoritmanı
açısından.
Anlatırsan bize yardımcı oluruz ya. Yani şifrelerin
İşte onu
konusuna
diyorum yani.
Bir sonraki şifreni sana söyleriz. Artık bunu kullanmam lazım Cancığım. Yanlış yapmışım. Deniyoruz girmiyoruz falan diye.
Aynen öyle. Yani ama şey bir nokta var gerçekten. Yani veri çalıntısı artık o kadar standart bir noktaya geliyor ki benim için. Yani tüketici gözüyle söylüyorum. Kendimi ben buna hazırlamaya başladım. Valla yani herhalde seyirci nasıl çözüyor bilmiyorum.
Ama abi şöyle bir şey var bak, o kadar fazla yerden veri çalınıyor ki, bir de bunlar bölük pörçük veriler çalınıyor. Türkiye'de de 40 milyon
Tabii.
kişinin seçim verileri çalınmıştı biliyorsun. Kimlik bilgilerim var. Direkt kimlik bilgilerim var
Tabii
yani.
tabii tabii.
Adresin, telefonun ve kimlik bilgilerim var. Şimdi bak, yemek sepeti, Facebook, işte E3 artı bu seçim verileri dediğin zaman birleştiriyorsun abi. Cillof gibi elinde bir database oluyor. Baya baya millet
Aa
hakkında
tabii.
nelere sahipsen.
FaceApp'te yüz verilerimizi alıyor abi işte,
Evet.
yaşlandırıyor, gençleştiriyor bizi, Ruslar, Çinliler, Çinliler gümrük verilerimizi alıyor falan derken bir noktada bende şey oldu ya, başta böyle vay verilerimiz falan oluyordum ben de. Bir noktadan sonra dedim ki
Abi bu işin içindeyse.
ne yapam yani, ben bu hizmetleri mi kullanmayam? Kullanmam lazım. Hayatımın bir parçası bunlar. Olabildiği kadar diğerlerinden ayrı, unique tutmaya çalışıyorum. En azından kritik sitedir. Mesela benim yemek sepeti verilerim diğer hiçbir siteyle benzeşmiyordu. Oradan bir avantajım var. Neyse ki yani bir şans eseri. Oradan kurtarmış olduk.
Evet, önemli gerçekten de. Bu arada Bitcoin konusunda da çok farklı bir şey yaşandı. Bu verilerle ilgili ama bu çalınma ve sahtelik olayı bambaşka bir süreç abi. Ne oldu? Bak, Apple App Store. Apple hep neyle övünür? Güvenlik, güvenlik. Biz kaliteliyiz. Bizim App Store güvenlidir falan. Abi adamlar gitmişler bir kripto para cüzdanı firmasının, ama bunlar donanımsal kripto para cüzdanı üretiyorlar. Aynı logosunu, aynı ismini kullanarak App Store'da bir tane yazılımsal kripto para cüzdanı üretip sürmüşler, tamam mı? App Store'da uygulama olarak. Şimdi sen bu kripto para cüzdanı firmasını tanıyorsun donanımsal olarak diyelim. Bir de yazılım var mı diye bir bakıyorsun, var gerçekten. Bir yazılım var. İndiriyorsun abi, Bitcoin'den oraya gönderiyorsun ama Bitcoin'ler sana geri gelmiyor. Hani gönderiyorsun ama geri gelen bir şey yok. Bu abi, bir adam 600 bin dolar kaptırdığını iddia ediyor şu anda. Toplamda 5
Bu şey değil mi
kullanıcı
ya?
1,6 milyon dolar.
Türkiye'de online bankacılığın ilk yılları. Hatırlıyor musun?
Evet.
Böyle şey garanti.com.tr değil de garanti.net falan gibi böyle siteler açıp hani Garanti
Yürüyorlardı oradan.
Bankası'nın sitesinin birebir klonlarını alıp o klonla böyle adamın hesap bilgilerini şak diye çörmeler falan filan çıkardı. Yani demek ki her ekonomide yeni jenerasyona geçtiğimizde dolandırıcılar da bir sonraki jenerasyona aynı taktiklerle bu arada atlıyorlar.
Kendilerini uyarlıyor.
Başarılı da oluyorlar. Çok dikkatli olmak lazım gerçekten.
Abi fantastik bir süreç ve çok üzüldüm. Yani düşünemiyorum böyle bir şey olduğunu. Biliyorsun sen de ben de kripto zenginleri olarak, ki bu bu çok büyük yatırımlar ve kripto konusu uzman kişiler olarak bu işin en başından beri olan abi, bu tip kelimeler kullandığın zaman kripto dünyası çok sinirleniyor. Başından beri olanlar özellikle, çünkü yalan söylüyorlar, hayır benim falan diye. Hepsinde kimlikler gizli, tamam mı? Hepsi de kimliğini söyleyeyim mi? Çünkü gerçekten kripto para zengini olan adam kimliğini söylerse sıkıntı yaşayabilir orada. Hani şey de yapamıyor
Evet,
adam.
kaçırıp dövüp şifresini almaya
Evet.
çalışıyorlarmış
Yok, şimdi
insanların, duyduk
adam
abi.
kimliğini de açıklayamıyor. Ama senin de öyle biri olmadığını biliyor, tamam mı? İki
Tabii
veren de
tabii.
sana saldırabilirler. Şaka yapıyoruz tabii. Bizim kripto paradan anladığımız yok ama şöyle bir gerçek
Asla bu
var.
arada arkadaşlar. Ben kripto para zır cahiliyim hatta. Yani yani net söyleyebilirim bunu.
Ama bu gerçekten üzücü bir durum. Düşünemiyorum böyle bir şey yaşadığımı ya. Adam da demiş ki Apple bundan yani hemen kurtulamayacak. Böyle bir şeyden kurtulamaz demiş yani. Böyle bir saçmalıktan. Apple da şey demiş ama uygulama sonuçta kripto cüzdanlarla ilgiliydi yani, onayladığımız zaman. Evet, doğru, kripto cüzdanlarla ilgili.
Yani tabii ki şimdi evet, yani dolandırıcılık veya taklitçilik filtresi Apple atmak zorunda mı, durumunda mı? Yani o iki şirketin
Ama
arasındaki bir
onaylamak
çözüm bir
zorundasın
nokta bu
abi.
arada.
O zaman herkes herkesi taklit etsin. Öyle bir şey. Walt Disney diye uygulama yükleyeyim ben. Bilet almaya çalışanları dolandırayım o zaman. Hani App Store
Yani
olmasının bir anlamı kalmıyor sanki o zaman.
tabii ama işte Walt Disney'i yakalarlar da hani, anladın mı? Hangi birini yakalayacaksın? Çünkü ben geçenlerde şeye girdim, baktım. Ethereum Wallet'ı bakayım dedim. Cert Wallet, Cert Wallet,
Evet, değil
anladın
mi?
mı? Artık
Güvenemedin, değil
bunlar
mi?
yani Ethereum.org sitesinden bakıyorum bak.
Evet.
Ethereum.org sitesinden bakıyorum. Ulan baktıklarımın yarısı güvenilmez geliyor. Daha da Ethereum.org sitesindeyim. Yani bir de çünkü hepsi böyle İbili, Cübili falan gibi isimler koyuyorlar. Bir de böyle şey var ya hani, dijital girişim isimlendirme
Evet.
furyası var ya bir tane böyle. Logolar da sempatik mempatik. Kuzu koymuş, koyun koymuş logoya falan. Böyle şey oluyorum.
Tam bir koyun lokasyonu düşünsene. Bu... Uygulamayı indirip Ethereum yolluyorsun içine.
Evet evet. Yani ben de çünkü şeyi düşündüm. Bu aralar böyle diyorlar ya aman aman Ethereum falan diye yatırım tavsiyesi değildir ama Ethereum çok övülüyor bu aralar. Dedim ben de alayım 3-5 tane koyayım mı kenara? Daha bulutlarına bakarken sıkıldım valla. Şey oldum böyle hemen. Dede gibi ya bilmiyorum ki bu piyasalarda ben kağıda mı yazsam falana döndüm hemen. Çünkü ama
sana bir tüyo vereyim mi? Bir
de 40 tane eser var yani gerçekten.
Abi sana bir tüyo vereyim yalnız. Paris Hilton Bitcoin beni heyecanlandırıyor demiş. Bitcoin'i sormuşlar. Evet, çok anlamıyorum bu işlerden ama beni heyecanlandırıyor demiş abi. Ama yatırım tavsiyesi değildir diye de etkileyelim, ekleyelim sonra. Sonra sıkıntı olmasın. Paris Hilton öyle
Paris
demiş
Hilton.
Aldım.
İnanılmaz büyük bir influencer bu arada. Farkında mısın bilmiyorum. Bizim evet. Dünyamızdan çıktı. Vakti zamanında çok şeydi böyle. Keton, bizim dünyamızın komik Keton karakteriydi.
Keton başı önde bir kızdı abi benim zamanımda. Senin zamanlarında öyle miydi bilmiyorum.
Aynen aynen. Sakinliğiyle, sessizliğiyle tanınırdı. Efendiliğiyle tanınırdı. ben geçenlerde South Park'ta bir bölümde Paris Hilton'la alakalı bir skeçe denk geldim. Aa dedim lan Paris Hilton vardı. Ne yapıyor Paris Hilton? Instagram'ına bir girdim. 14.3 milyon takipçisi olan bir mega influencer'a dönüşmüş. Kendi markalarını çıkartmış. Bilmem neler yapmış falan filan. Yani eskisi kadar gündem olmuyor belki ama Paris Hilton'un bile mesela Bitcoin konuşması bir noktada şeyi tetiklemiş olabilir. İnsanları tetiklemiş, etkilemiş olabilir yani.
Gençler tetiklendiniz mi? Doğruyu söyleyin. Enerjiniz arttı mı bu açıklamadan sonra? Paris dediyse yaparız dediniz mi? Bilmiyorum ama böyle bir açıklaması var. Bu arada Nvidia biliyorsun kripto madenciliği önleyeceğim falan diye atılmıştı. Kendi kripto madencilik kartlarını çıkartıyordu. CMP30HX diye. Abi Hong Kong, Hong Kong artık bunların böyle ithalatına falan sınırlama getirmiş, yasak getirmiş. 30 tanesini yakalamışlar gümrükte sergiliyorlar böyle. Ha, Allah 300 Allah. Pardon 300 tanesini evet gümrükte sergiye koymuşlar böyle ekran kartları duruyor. Çin'de de zaten artık bu kripto elektrik ucuzmuş zamanında. Kripto paracıların çoğunun Çin'de olmasının nedeni buymuş. Elektriğin %65'ini harcıyorlarmış orada da onlar da sınırlama getirmeye çalışıyorlar ne yapıyorsunuz diye. Hayırdır acı ne yapıyorsunuz siz ülkeyi batırdınız.
Yani bu kripto para madenciliği ve elektrik ve çevreye zarar arasında çok ilginç bir çizgi var. Şu an ben şeyi çok sık görüyorum ve bana çok ilginç geliyor. Sanatçılar, özellikle sanatçılar derken yani eli dijital kalem tutmuş herhangi bir insan şu anda her şeyini NFT'ye çevirdi ve her yere koydular. Bilmiyorum farkında mısın?
Evet evet. NFT olayı şu anda gerçekten de bir çılgınlık gibi büyüyerek devam ediyor abi.
Ve tüketiciler ya da takipçiler şeylere çok tepki gösteriyorlar sanatçılara. İşte sizin bu NFT dediğiniz sistem çevreye inanılmaz zararlı. Nasıl desteklersiniz böyle bir şeyi? İşte bak sen bir tane NFT satacaksın diye Ethereum şu kadar enerji harcıyor. 5 ağaç kesiliyor falan gibi. Bir böyle şey geldi bir anda.
Çevreci duyar mı geldi abi?
Duyar geldi. Şöyle oldu yani.
Bunu yazan kişi sanat de şeyden mi yazdı? Pardon da şey Twitter'dan mı yazdılar bunu çevre duyarı yaparken?
Tabii tabii. Ama işte şöyle tabii
şey
evet işte mi? Anladın mı yani?
Twitter'ın sunucusu ağaç üstünde yaprakta mı çalışıyor abi?
Falan. Zaten işte bunları çok hesaplamama durumu var insanlarda ama şey gibi bir dava dönüyor şimdi. Yani mesela
şimdi telefonumu alıp işte son yıllarda şey yazacağım. Allah kahretsin bu teknolojiyi kanser ediyor insanları. Tweet.
Ya bunun en güzel örneği şey yazıl. Bu gavurun sosyal mecralarını kullanmayın diye Twitter'a yazan takım var
Twitter'a ya. Allah belanı versin Twitter. Takipte kalalım dostlar.
iPhone'undan Twitter'a yazıyor. Amerikan ürünlerini kullanmayın diye. En çok da onları seviyorum ben. Böyle bir şey döndü şimdi. Duyar döndü. Tabii burada şöyle ilginç bir durum var. Son yıllarda biliyorsun işte veganlık olsun. Son yıllarda değil ama geri dönüşüm mesela çok uzun süre çok konuşulmuştu. Pek çok işte moda markası, sanat markası falan. İşte biz karbon ayak izi sıfır olan ürünlere geçtik falan filan diyorlardı. Ve hep birazcık sanat dünyası şeyle yakındır böyle. Yani çevrecilikle, daha duyarlı evet. olmakla, daha nasıl söyleyeyim, bir sürü şeye saygılı olmakla falan daha yakın anılırken NFT çıkınca bir anda böyle herkes abi 30 Ethereum falan diye böyle hurra diye çıldırınca biraz sanatçıların takipçileri de şey oldu. Ama abi biz de burada sarı poşet, mavi poşet çöpümüzü ayırıyorduk falan gibi bir durum oldu birazcık. Ben mesela şeyi bilmiyorum gerçekten. Bugün bir Ethereum madenciliğinin ya da bir NFT almanın satmanın ne kadar bir karbon ayak izi var? Bir noktada birinin bunları çıkıp söylemesi lazım. Yani evde mesela bir hafta mining yapayım dedim ben. O ne abi, durulmuyor evde yani, Allah kahretsin, kapattım her
ben
şeyi.
Ben de az önce şeye baktım, kripto varlıklarım ne olmuş diye. Abi iyi, yapsınlar, çalışsın sunucular. Sakın buradan dinlemeyin canı.
Sen kripto yatırımcısı oldun artık zaten canım. Senin önün açık bundan sonra. Sen yakında bizi tanımazsın, ben söyleyeyim.
Abi ufak girişimlerimiz var bu dünyada. Bazı ufak ufak projelerim. Abi sana yalnız şunu söyleyeyim. Çok enteresan bir durum var. Yani bu çevre ve elektrik konusunda özellikle. Şimdi mesela elektrikli arabalar, biliyorsun, fosil yakıt yakan arabalara karşı düşmanız. Ama orada hep şey tartışılıyor. Ya arkadaş, lityum iyon batarya nasıl yapılıyor, farkında mısın? Onun, o madenin çıkması için hangi araçlar çalışıyor? Orada çalışan araçların hepsi dizel yakıt yakıyor diyorlar. Tamam mı? Çatır çatır. Ve yani o deli gibi bir şu anda talep var o madene. Ve o madenin çıkartılması için her seferinde daha fazla kamyon, daha fazla vinç, daha fazla kepçe çalışıyor. Bunların hiçbir elektrikle çalışmıyor. Sonrasında bu elektriği elde edebilmek için de araçları şarj etmede kullanılan, tamam, güneş enerjisi ve rüzgar türbinleri yaygın bir şekilde dünyada kullanılmaya başlandı ama daha çok ne kullanıyoruz? Fosil yakıt kullanıyoruz abi.
Fosil yakıtlı jeneratör kullanıyor, evet. Aynen öyle.
Sonra da diyor ki adamlar, ulan neresi çevreci bunun? Daha çok çevrenin içine etmeye başladık. Evet. Yani evet, Avrupa'da Almanya ormanlarını kazdırtmıyor, madenlerini elletmiyor olabilir. Haklısınız. Danimarka, Kanada'da bunlar yasal sınırlar içinde yapılıyor olabilir ama ne yaptılar arkadaşlar? Yani 3. dünya ülkesi diyelim, isim vermeyelim. Siz anladınız. Geldiler, ormanlarını, dağlarını, doğasını yok etmeye başladılar madenler için bunlar. Bunlar kendi ülkesine dokunmuyorlar böyle ha. Orada ağaçları falan böyle bir tane kestiler, tepki alıyorlar. Ne yapıyorlar abi? Parası değersiz olan ülkelere gidiyorlar. İnsanın gücü çok ucuz olan. Ve oralardaki doğayı yok ettikten sonra kendi ülkelerine geri dönüyorlar. Evet, köle yapmıyorlar belki sizi. Eskisi gibi ellerinizi bağlayarak ülkelerine götürüp bedava çalıştırmıyorlar ama toprağınızı sömürüyorlar. Buna da dikkat edin. Yani çevrecilik derken bu çok hassas bir konu. Oturup düşünseler var ya, nükleer santral kurulması için eminim hepsi oy toplar, pankart açarlar yani. Sonrasında
peki,
da atom çağı.
İddialı konular, hakim de olmadığım için hiçbir şey demiyorum ben bu konularla ilgili. Çünkü zerre araştırmadım ve hani bir fikrim
yok diyebileceğim
bir konu. Sonrasında
da X-Men abi, X-Men ve atom çağı başlar işte.
Ama ben kendi dünyamdan küçük haberlerle geliyorum sana. Bir biliyorsun şey durumu oldu. Roblox 38 milyar dolarlık değerlendirmeye ulaştı. Haberin var mı ondan?
Yok
bilmiyorum.
Yok ya, nasıl iş bu?
Şey çok ilginç. Son yıllarda zaten işte şimdi oyun, büyük dünyadaki büyük oyunlar deyince aklımıza gelenler bizim mesela Fortnite, Minecraft falan gibi oyunlar ya da LoL falan gibi oyunlar ama aslında işte belki de bizim yaş grubumuzun çok çok kaçırdığı uzak doğu oyunları, yani kültürden kaçırdığımız ve ya daha doğrusu Çin'in firewall'undan ötürü kaçırdığımız. Bir de ikincisi işte Roblox gibi çocuk oyunları diyebileceğimiz nispeten ya da YouTuber oyunları falan gibi geçen bu oyunlar. Roblox'un şöyle bir dünyası varmış abi. Yani bir takım istatistiklere bakıyorum. 2020 yılında 32.6 milyon kullanıcı açıklamış. Günlük aktif kullanıcı bu. Kayıtlı olan insan sayısı değil. Her gün kapısından giren insan sayısı. Ve bu çocuklar da 2.6 saat harcıyorlarmış Roblox'un içerisinde. Sonrasında bir değerlendirmeye çıkıyorlar. Değerlendirme sürecinde 38 milyar dolar fiyat biçiliyor Roblox'a. Roblox'un da esprisi şu. Roblox aslında bir nevi çocuk Unity'si gibi. Yani içerisine girenlerin içerisinde oyun yapabildiği bir platform. Bu çok zamandır Minecraft'ın da Minecraft haritalarıyla kurcaladığı sistemi ya da işte Fortnite'ın Fortnite kreatif moduyla kurcaladığı sistemi Roblox ilginç bir şekilde herkesten önce ve herkesten başarılı yapmış. Yani ben mesela sözde oyun influencer birisi olarak Roblox'a ne alakam var, ne açmışlığım
abi,
var.
Abi App Store'a girdim baktım, 5 milyon tane oylama var ve 5 üzerinden 4.6 yıldız. Bu ne abi?
Tabii. Yani
sen söyleyene
işte
kadar
yani
da biz farkında değilim böyle bir oyun olduğunun. Bartu bana söyleyip duruyor. Baba Blox bir oyun varmış, arkadaşlarım oynuyor, bir bakalım diye. Arıyorum bulamıyorum. Blox ne olabilir diye. Buymuş demek ki.
Muhtemelen öyle. Yani çocuklar arasında inanılmaz. Ve şey yarattılar. Vakti zamanında Second Life vardı. Mesut hatırlar mısın?
Öyleydi. Çok konuşuluyordu. Hiç oynamadım biliyor musun?
Second Life'da ben şey işletmiştim. Bir şey işletmiştim. Şimdi burada anlatmayayım ama işletmelerim vardı yani. Ben de mesela vakti zamanında Second Life'dan belli bir miktar para kazanmış birisiyim. Şey çok ilginç bak. Second Life'da işte biraz zamanın ötesinde olduğunu şeyden anlıyorum şimdi. Yani Second Life'da mesela oyun içerisinde kıyafet yapardın, kıyafet satardın, arazi yapardın, arazi satardın, işçilik yapardın. Ne demek işçilik? Mesela mimari herif arazi almış, ev yapacak. Kendisi mouse klavyeyi o kadar iyi kullanamıyor. Sen onun yerine evini yapıyorsun, para alıyorsun heriften filan. Böyle çalışan bir ekosistem kurmuşlardı içeride. Roblox'da işte bu ekosistemin çok daha modern ama tabii kid friendly, yani çocuklara daha yakın bir versiyonunu kurmuş. Roblox'u sen biraz yazılım bilen birisi olarak girip işte basit bir Unity gibi dediğim gibi yani çocukların seveceği karakterler tasarlayıp evrenler yaratıp bir oyun kurguluyorsun ve Roblox'un içerisinde kendi dükkanını açabiliyorsun. Asıl mesele o.
Oo.
Yani bugün yani in-app purchase'ı sen Roblox içerisindeki app'leri de içerisinde sunuyorsun. Yani Roblox ikinci bir katman oluşturmuş. Oradan aslında kazandılar bir şekilde. Yani anlatınca kulağa olan böyle bir şey olmaz gibi geliyor ama bir şekilde bu herifler şu an yani şöyle söyleyeyim vakti zamanında Minecraft 2 milyar dolara satılmıştı abi.
Evet.
6 milyar dolara geçenlerde Bethesda satıldı. Yani Fortnite'ı henüz satmış ki falan değiller ama Fortnite bir değerlendirmede 17 milyar dolar civarında değerlendirilmişti. Roblox'un bir anda piyasaya çıkıp da ya biz de bu arada 38 milyar dolarlık bir şeyiz falan demesi bence biraz balon. Yani biraz balon derken yani insan ister istemez şunu düşünüyor. Arkadaş Roblox bugün 38 milyar dolarsa Facebook falan herhalde priceless. Yani artık para
Ama sen
koyamayacağım bir
bak onlar
miktar
öyle
yani.
öyle şirketler zaten. Birinin satın alabileceği şirketler değil artık. Mesela Apple içinde trilyon dolarlık şirket deniyor ama almaya kalk trilyon dolara verir mi? Vermez abi. Yani o piyasa değerlemesiyle şirketin gerçek
Yok bir
değeri.
trilyon dolar işte zaten.
He.
Tabii işte yani Roblox'un değerlendirmesi o yüzden şey değil yani Roblox'un elindeki arsa ve bilmem ne sen yani net worth değil yani genç arkadaşlar için bilhassa söylüyorum yani bu paralar çok konuşuluyor. Değerlemesi 38 milyar olarak belirlenmiş. Nereye gidecek, ne olacak bilmiyorum ama benim de radarımı açıkçası ta bu kadar geç ancak şimdi yani şeyle girdi. Değerlendirmesini okuduktan sonra girdi.
Benim de şimdi radarımda.
Çok da
Ben de hemen
ilginç
bir
bir detay.
karakter ve dükkanla orada yerimi alacağım. Selamun aleyküm
Ha
güneşte.
yani ben de sana onu diyecektim. Hani böyle olur da şey tarzı bir girişim kurarsan hani kendi avatarlarınızı yaratın işte biz onları NFT ile Avax'a bağlayacağız falan tarzı bir girişim kurarsan acaba onu böyle Roblox gibi bir platformda mı kursan diyecektim sana. Aklıma
belki,
geldi öyle.
belki olabilir abi. Belki olabilir. Bunu seninle konuşacağım, tartışacağım abi. Abi
Tamam
bu
olur
arada
öyle bir şey yapasın gelirsin.
bu alt katman falan dedin ya, o kadar güzel bir yere bağlayacağım ki. Abi Windows 10'da yeni güncellemeyle beraber üçüncü parti sürücüler yani Microsoft tarafından üretilmeyen sürücüler abi ayrı bir katmanda listeleneceklermiş. Orada tutulacaklarmış. Ve sürücü çökerse, sürücü problemli bir kaynak sıkıntısı yaşanırsa mavi ekran artık hiç görmeyecekmişiz abi. İyice Windows'u çökmez hale getiriyorlar. Yani sürücüyü yeniden başlatma gibi bir seçeneğin olacak Windows'u yeniden başlatmadan. Bu çok büyük bir iş abi. İnanılmaz bir iş.
Allah Allah.
Evet.
Yani bir şey söyleyeceğim Mesut. Sen bu saptamama katılır mısın bilmiyorum. Sen benden kesinlikle kat kat iyi takip ediyorsun çünkü bu sektörü. Yani bu bağıran satıcı adam gidip de Satya Nadella geldiğinden beri Microsoft teknik olarak şahlandı mı bana mı öyle geliyor?
Abi
Ben bir
şahlanmaz olur
tüketici olarak
mu?
soruyorum bunu.
İnanılmaz. Çünkü şimdi şöyle bir şey var abi. Bill Gates ve hemen arkasından gelen Ballmer, ki Ballmer abi kesinlikle ticari zekası olmayan, aynen. Bak Ballmer
Evet.
döneminde Microsoft'u anlatıyorlar bize. Biz çünkü yani bu pandemi başlamadan önce ne güzel ki Microsoft'un merkez ofisine gitti GHQ'da. Gidip gezme dolaşma şansı yakaladık. Orada mühendislerle konuştuk. Ballmer dediğin zaman adamın suratı düşüyor ve o dönemi anlatıyorlar. O dönemde Microsoft'un içerisindeki birimler birbirleriyle savaş halindeymiş. Adam şeye inanıyormuş çünkü. Rekabet her zaman en iyisini doğurur. Kendisi rekabetçi ya, bu IQ'su yüksek adamları biliyorsun aslında. Bunlar için challenge para kazanmak değil abi. En başarılısı, en iyisi, en önde olanı, en çok tercih edileni yapmak, tamam mı? Şimdi ne yapıyormuş? Mesela Microsoft Office geliştireceğiz abi. 2021 sürümü. Can sen geliştirmeye başla. Mesut sen de geliştirmeye başla. Geliştiriyoruz abi. İkimiz de bir yere kadar geliyoruz. Can seninki daha iyi, seninkiyle devam. Mesut da bir şeyler geliştirdi abi. Bakalım mı? Yok, at çöpe onu. Şimdi benim demoralize oluşumu düşünüyor musun? Hani ulan biz de bir şeyler geliştirdik. Aga bir bakalım, belki canınkine ekleriz. Bir iletişim olur falan. Yok abi. O yüzden birimler birbirine düşman. Şimdi Sadia'dan sonra tüm birimler birbirine dost. Herkes birine veri aktarımı yapıyor. Haberleşme var aralarında. Sürekli bir aktarım var. Ve süreç öyle bir işlemeye başlamış ki. HoloLens Sadia Natalia'nın kurduğu içerideki maker atölyelerinde, işte boş vaktiniz olabilir diyor, iş vaktiniz olabilir, site satmak için gidin maker atölyesinde bir şeyler geliştirin diyorlar mühendislere. Tüm olanakların olduğu maker atölyeleri kurmuşlar. Ve orada geliştirdiğin şey eğer işe yarar bir şeyse biz hayata geçirelim, sen de ortak ol diyor. HoloLens falan böyle projelermiş mesela Microsoft'ta. Oradaki bir grup mühendis, abi biz böyle bir şey yaptık diyorlar. Tamam sizin için üretelim, bunu hayata geçirelim diyor Microsoft. En son mesela Amerikan ordusuyla 20 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar HoloLens üstüne. HoloLens sağlayacaklar adamlara yani. Böyle üst düzey
Ya
anlaşmalar da yapıyor bak şimdi oradan gelenle.
o konuda da geçen işte Çinliler, Ruslar Elon Musk'ın uydularını vurur falan gibi böyle inanılmaz muhabbetlere girmiştik bir hatırlıyor
Evet,
musun?
evet,
Yani
evet.
benim boyumu çok aşan science fiction muhabbetleri ama öte yandan iki tane şey haberi hatırlıyorum ve beni çok şaşırtıyor. Mesela HoloLens'i böyle Minecraft falan kullanırken bir iki videoda biz gördük. Sonra kayboldu gitti. Sanki böyle Google Glass gibi unutulmuş bir proje zannediyor çoğu insan ama şu an çok aktif bir şekilde ben şeyi biliyorum. Teknik eğitimlerde ve askeri eğitimlerde HoloLens kullanılıyor.
Evet.
İşin ilginci, şey çok ilginç. İsrail ve Amerikan ordusuyla Microsoft arasında tankların ve dronların kullanımında Xbox controller kullanılması konusunda bir anlaşma yapıldığına dair bir haber hatırlıyorum mesela. 1,5-2 sene öncesinden kalma. Çünkü şeyi fark etmişler.
PlayStation Gamepad'inden daha controller... iyi. Bir daha PlayStation Gamepad'inden daha iyi olduğunu fark etmişler. Cancım bence. Yani,
PlayStation Gamepad'ini bir kenara bırak. Şeyi fark etmişler abi. Genç askerlerin hepsi Gamepad kullanmayı çok iyi biliyorlar
tabii
abi.
Doğru.
Yani anladın mı? Yani herifler çünkü 10 senedir 15 senedir zaten Halo'da milletin beynine sıka sıka büyümüşler. Al kardeşim şimdi aynısını tankla yap deyince herif böyle bir anda kuzuk kuzuk kuzuk kuzuk diye tankı sürmeye başlıyor. Herifler eğitim sürecinden koparıyorlar. Yani böyle bütün bu entertainment teknolojilerinin bir anda böyle bir anda ordu, askeriye, drone işte şey yörüngeden lazerle adamı ensesinden vurdukları falan bağlandığı noktada bir tık korkuyorum, bir tık da diyorum ki ya Cyberpunk'a da geldik ya. Belki diyorum Cyberpunk iyi çıkmadı ama en azından dünya Cyberpunk oldu. Oradan kurtardık biraz diyorum yani.
Abi bu Cyberpunk'ın son güncellemesi ne oldu ya? Yine fail.
Abi tabii şimdi bir sürü şeyi düzeltmişler, iyileştirmişler. Ben tekrar girip performans falan testi yapmadım.
Ben de.
Çünkü Cyberpunk beni hem yordu hem kalp kırıklığım var Cyberpunk ile ilgili yani lanet olsun. Ama bir yandan da işte tabii ki bir yerini toplarken diğer tarafını bozuyorlar. İnternete hemen şey videoları düştü.
Yoldan
patlayan arabayla sürmeye evet. devam edenler, yoldan uçanlar bilmem neler falan. Ya Allah kolaylık versin ya, o şirketin durumu iyi değil abi. En son trafoya kedi girdi diye açıklama yaptılar zaten biliyorsun 2 ay önce. Ben orada biraz şey oldum. Ya dedim yakında bunların patronunu şeyle görebiliriz. Çiftlik Bank'taki çocukla beraber aynı yatta görebiliriz dedim yani. Oraya doğru gidiyorlar gibi hissediyorum. Sonlara hayır olsun
vay
yani
be,
gerçekten
bir oyun.
Şey.
Enise de video konusu çıkıyor ha. Nasıl başarısız oldu.
Aynen.
İşler terzi gitti.
Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Patlatır o da artık yani.
Buradan CD Projekt Red ya şaka gibi abi. Yani oyunu var ya yarısı büyüklüğünde yapıp düzgün çıkarsalardı kurtulmuş şimdi paralarını sayıyorlardı. Çıtır çıtır bu kadar büyük yapmaya tabii. uğraşmayıp. Ama rezillik başka bir şey değil ya. Bir başka başarı hikayesine öyle. Geçelim o zaman. Boş ver bu seni üzüyor konuşurken.
Dur oyun dünyasından iki tane haber
söyle,
bende de
tamam.
var. Biraz aslında tabii ki Roblox mevzusuyla alakalı. Şimdi çok mega oyunlar çıkıyor ya artık. Bir kısmını da biz bilmiyoruz işin ilginci. Yani biz hala şey konuşuyoruz. Aa diyoruz ya God of War ya vallahi ne güzel oyun God of War diyoruz. İşte 10 milyon satıyor. Vay diyoruz Zelda diyoruz ya ne kadar iyi oyun 20 milyon satıyor. Roblox'a günlük kapıdan giren insan sayısı 38 milyon. Kayıtlı üye sayısı demiyorum. Günlük kapıdan giren. Tabii. Haliyle şöyle ilginç gelişmeler oluyor. Çok ilginç markalar. Bir tanesi Burberry. Ötekisi Gucci. Burberry ile Gucci. Abi Gucci Roblox'a özel ayakkabı üretmiş şimdi. Roblox içerisinde dijital olarak hani işte adamının ayağına takabileceği şekilde sunmuşlar.
Abi babası,
12.99'dan
tamam.
Gucci ayakkabı takabiliyorsun
babası
Roblox'ta.
Babası giymiyor ama Bartu giyecek abi. Ona sanal karakterini alacağım onu.
Yani bir onu çıkartmışlar. İkincisi de Burberry yine bizim hiç duymadığımız ama dünyanın 4. 5. büyük oyunu olduğu tahmin edilen Honor of Kings. Duydun mu?
Yok hiç duymadım.
Ben de duymadım. Uzak Doğu'nun mobil MMORPG card game board game bir şeymiş. Burberry de oraya özel şey çıkartmış. Büyücü kostümleri çıkartmış. Yani şey çok ilginç. Hiç bizim radarımızda olmayan yani oyun influencer olarak ya da oyunla alakalı içerik üreten birisi olarak benim oyun olarak bile görmediğim artık bu böyle ürünler dünyada çok farklı trendlere gidiyorlar.
Demek ki sen de boomer kalmaya başladın mı Can?
Abi kalmaya başladım ama galiba kalacağım da ya. Yani ben şeye de geçmek istemiyorum. Hayatımda ben oyunla alakalı içerik üreteyim derken hiçbir noktada da aman abi bu haftada kutu açmalı şu oyun meşhur. Ertesi haftada çoluğun çocuğun cebinden 15 dolar yürütmeli şu oyun meşhur deyip de onları yapmaya girmedim ki ben bu işe. Biz konsol oyunlarını, PC oyunlarını, RPG'leri, Open World Adventure'ları sevdik girdik.
La Second Life'da,
oyun dünyası değişiyor diye
Second Life'da dükkan açmış adamsın abi.
Yani. Ya aşkı abi benim açtığım dükkan ne dükkanıydı sen tahmin ettin mi?
Reşit insanlara satıyor.
Yani sen benim açtığım dükkanın ne dükkanı olduğunu tahmin ettin mi? Var mı tahmin?
Etmez miyim? İşte kapalı söylüyorsun dedim kesin var mı? 18 plus.
Yani çalıştırdık. Ay, yani öyle söyleyeyim. Hem çalıştık hem çalıştırdık
ekmeğimizi
yani.
Ekmeğimizi kazandık diyorsun yani. İş tabii. yeri. Abi sonuçta bak, bir girişimcinin en önemli görevlerinden bir tanesi istihdam yaratmaktır. Sen sonuçta tabii. öyle bir yer istihdam yaratmışsın.
İstihdam yarattık. Pek çok insan cebine para koydu. Neler aynen neler.
İşte bak.
Skriptçiler mi kriptçiler.
Tamam.
Neyse çok ilginç hikayeler yani.
Abi Godzilla vs. Kong da Kertenkele ile gorili dövüştürdüler filmde. Ve dövüş ha. abi yani dünyanın en büyük boks turnuvasından daha fazla kazandıracak herhalde. Adamlar rekorla açıldı çünkü.
Abi inanılmaz Çin'e oynamışlar. İzledim ben filmi. Yani filmin zaten finali full Hong Kong'da geçiyor. Ve şeyi çok iyi yakalamışlar. Yani çok kültürel, çok akıllıca bir hamle yapmışlar aslında. Şöyle bir hamle yapmışlar. Zaten Godzilla Japon canavarı ya. Yani evet. şeye çok yabancı değil. Uzak Doğu kültürüne genel olarak yabancı bir canavar değil o. Şey tanıyor. Çin insanları da tanıyor. Adam bir de üstüne Kong'u koymuş. Kong'a da King Kong demiyorlar artık. Kong diyorlar. Zaten fonetik olarak onun yazılışı falan da Çince'ye çok rahat oturuyor. Bir de Kong şeyin posterleri var. Çin'de falan kullandıkları posterler. Çinlilerde artık biliyorsun bir sürü Çin oyununda gördüğümüz üzere bir tane maymun kralları var ya onların efsane.
Tamam.
Anladın?
Okey. Amerika'nın maymun işte. Kralı değil bu o zaman. Çinlilerin bak sizin maymun tabii, kral dünyayı abi. Kurtarıyor. Bak tamam.
Tabii tabii. Abi ve zaten Japon bunlar iki filmdir, üç filmdir yavaş yavaş. Yani şöyle başladı bunlar. Ben tuhaf bir şekilde Godzilla işini tuhaf demeyeyim aslında. Benim artık tanıdıysanız biraz bunlar zaten benim alanım. Yani Godzilla işlerini seven takip eden birisiyim. Gareth Edwards'ın ilk filmi bu. Yani bu Amerikan Godzilla serisini başlatan ilk film. İlk Gareth Edwards'ın filmi inanılmaz Amerikan bir filmdi abi. İşte Amerikalı bir aile çocuklarını korumaya çalışıyorlar. Amerikan askeri işte lanet olsun Godzilla'yı durduracak. Atom bombasına koşuyor son dakikada. Güzel keyifli de filmdi. Yani şey bir Godzilla filmi için söylüyorum tabii ki. Yani keyifli bir filmdi. Yani izler geçersin. İkinci filmde baktılar ki şey çalışmayacak. Yani Gareth Edwards bunu böyle biraz Jaws gibi yapmaya çalışmıştı, anladın mı? Hani şey Amerika'da herkesin izleyebileceği Amerikan aile filmi tadında yapmaya çalışmıştı. İkinci filmde baktılar o çalışmıyor. Dediler ki abi gökler yarılsın, ejderhalar insin, ejderhalar kertenkelelere, kurtlar itlere, örümcek gelsin onun gözüne girsin oradan fırlasın falan. Devasa bir Pokemon filmine çevirdiler ikinci filmi. Ben mesela ikinci filmde inanılmaz sıkılıyorum ama ikinci filmin gişesi çok iyi oldu çünkü Godzilla evreninin bir başarısı. Bütün o canavarlar bir takım halkların mitolojilerinden esinlenme. Millet de böyle tabii sinemada seviyor benim herhalde onları görmeyi. Hele Çin'in bunu sevdiğini fark ettiler. Heh, Çin'in bunu sevdiğini fark edince herifler lan dediler zaten Godzilla Japon. Kong'u da biz biraz Çinli gibi yaptık mı? Onu da nasıl yapmışlar filmde biliyor musun? Kong böyle yeraltı dünyalarına gidiyor. Meğer kral çıkıyor. Sonra eline bir tane silah alıyor. O silah da böyle Kong hafif hafif şeye dönmüş. Çin kültüründeki mitolojisindeki bu maymun kral, maymun savaşçı karakterine çok dönmüş. Posterlerde de hep öyle yapmışlar. Ve işte filmin sonunu burada söylemeyeyim ama şey oluyor. Batman vs. Superman gibi. Hani kimse üzülmüyor ama yenilen de oluyor, yenen de oluyor ama bir şekilde iki tarafın seyircisini de aslında üzmeyecek şekilde bir takım hamlelere girişmişler. O gişe garanti etmişler o gişeyi yani. Bir de sonradan bir şeyler çıkıyor falan anlatmayayım. Yani ayı dövüşü seviyorsanız eğlenirsiniz ama onu söyleyebilirim herkese.
Abi ben de eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Trailerlerine baktım henüz daha şey yapamadım. İzleyemedim ama sanırım izleyeceğim artık dayanamıyorum. İnternet sağ olsun. Teşekkür ederiz internet ve online teknolojilere.
Evet yani apartman boyundaki yaratıkların birbirini yumruklaması size keyif verecek gibi ise bu o kategoride çok başarılı bir film.
Yani vakit işte. Geçirirsiniz ya pandemi döneminde ne yapacağız zaten hafta sonu abi. Gorille kertenkelenin birbirini tokatlamasını izleyeceğim. Ne yapacağım başka?
Ama Mesut ne tokatlıyorlar ha. Çok iyi öpmüşler dövüşleri falan. Şey, ben çok keyif aldım.
Gezegen kurtuldu diyorlar ya. Dünyanın en büyük şehirleri ayaklar altında yok oluyor. Milyonlarca insan ölüyor belki.
İşte bak yok onu da düzeltmişler bu sefer. Ha, şimdi iyi. Konu Hong Kong'da geçiyor ya. Çin hükümeti kızmasın diye çok dikkatli dövüşüyorlar yaratıklar.
Bir de şeymiş. Filmde, Chinese Bank'i falan koruyorlar.
Kanadını açıyordu Boston yıkılıyordu.
Tabii canım. Chinese Bank'i de tabii. Binası yıkılmıyormuş mesela ne yaparlarsa yapsınlar falan. Onu yakalamış millet.
Ya denk gelmiyor. Yanından geçiyorlar sürekli böyle. Hani şey diyorsun. Ay gitti mi diyorsun gitmiyor. Çünkü niye? Filmde parası var Chinese Bank'in muhtemelen orada. Yöneticiler de camdan izliyor yani. İyi dövüşün lan falan diyor böyle.
Ve kazandık bugün de falan tarzında böyle.
Tabii tabii. Oh.
Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gündemi iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bizden daha iyi değerlendirebileceğini düşünen varsa onlar da çıksınlar, değerlendirsinler arkadaşlar. Biz buradayız her zaman için. Haftaya da burada olacağız inşallah.
Böyledir bu işler arkadaşlar. Hadi bakalım. Aslansınız.
Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.